1. Petrus 1. bölüm 7. ayette Elçi Petrus şöyle diyor. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Elçi Petrus burada çok zekice bir benzetmeyi ortaya koyar ve harika bir söz kullanır. Değerli sözü. Tanıdığım yaşlı bir hanım vardı. Bu hanım 70 yaşlarındaydı. Bu hanım gerçek bir Tanrı'yı inanlısı ve değerli sözcüğünü çok kullanan bir insandı. Her şeye değerli derdi. Ona göre ben de radyo programımda değerlidir. İnsanlar ona bir hediye verdiklerinde değerli bir şey olduğunu söyler. Değerli bir yemek yediklerinden, arkadaşlarıyla oldukça değerli bir zaman geçirdiklerinden söz eder. Ama ayetimizde değerli sözcüğünü kimin kullandığına dikkat etmeliyiz. Büyük ve güçlü balıkçı Simon Petrus bu sözü kullanır. Petrus imanımızın denenmesinin değerli bir şey olduğunu söyler. Birazdan göreceğimiz gibi değerli sözcüğünü Simon Petrus 7 kez kullanır. Altından daha değerli olan imanımız der. Petrus bu ayette imanımızı altın madeniyle karşılaştırmaktadır. Altın maden olarak yerden çıkarıldıktan sonra tasfiye fırını adı verilen sıcak bir ocağa konulmaktadır. Amaç altını yok etmek değil arıtmaktır. Altın eritildikten sonra saflaştırılmak için diğer maddelerden temizlenir. Biraz ileride Petrus Rabbimizin çektiği elemlere ilişkin aynı uygulamadan söz eder. Altın ya da gümüşle değil, Mesih'in kanıyla satın alındığımızı söyler. Tanrı bizi bugün denenmeden geçirirken aynı tasfiye fırınına koyar. Bunu bizleri yok etmek, bizlere zarar vermek ya da bizleri incitmek için yapmaz ama bizlerin saf altın gibi olmamızı ister. Bu yüzden arıtma yoluna gider. Değerli dostum, imanlının kişiliğini geliştiren işte bu arıtmadır. Denenme sırasında altından diğer maddeler ayrılır ve saf altın ortaya çıkar. Tanrı'nın yöntemi budur. Tanrı'nın bizleri eğittiği okul budur. Gerçek iman denenmelerle yok edilemez, tersine güçlenir. Günümüzde imanımızın güçlenmesi için sıkıntıdan geçmemiz gerektiği öğretisi pek fazla duyulmaz. Daha çok kendi kendimize yeten insanlar olmamız öğretilir. Sevgili dinleyicim, bizler yeterli olmaktan çok ama çok uzaktayız. Hiçbir zaman yeterli olamayacağız. Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Ancak bir günahkar olarak. Tanrı da bizleri Mesih'in kanı aracılığıyla ve lütfuyla kurtarır. Bundan sonra bizler de kendi yaşamını yaşamak ister. Belki bu Tanrı yöntemini zor bulabilirsiniz ama bizi denemeler aracılığıyla Tanrı eğitir. Bizi kendisine daha çok bu aracılıkla yaklaştırır. Değerli kardeşim, olgunluğa giden kestirme yollar yoktur. Hileli, üç kağıtla oluşturulmuş bütün yeni yöntemler sonuçta ölüm yatan çıkmaz sokaklara götürür bizleri. Bizlerde gerçek olgunluk yaratacak olan Tanrı'nın gönderdiği iman ve denenmelerdir. İsa Mesih göründüğü zaman diyor. Evet, İsa Mesih göründüğü zaman Tanrı'ya denenmelerimiz için teşekkür edeceğiz. Keşke daha fazla denenmeden geçseydik diyeceğiz. Çünkü onun huzurunda durduğumuzda bunların değerini anlayacağız. Elçilerin geçtiği denenmeleri düşünürseniz bunu daha iyi anlarsınız. Simon Petrus bu mektubu yazarken ileride kendisini çarmıhın beklediğini biliyordu. Mesih'in karşısına çıktığımızda bu denenmelerin bizlerde altın oluşturacağını Petrus söyler. İsa Mesih kralların kralı ve efendilerin efendisi olarak egemenlik sürmek için yeryüzüne tekrar geldiği zaman bu herkes tarafından açıkça görülecek ve dünyanın reddedip küçümsediği inanlılar açık bir şekilde Tanrı'nın çocukları olarak görülecektir. Çeşitli ayetleri birbiriyle karşılaştırdıktan sonra vardığımız sonuca göre inanlara verilecek olan ödüller kilise yukarıya alındıktan sonra cennette Mesih'in hüküm kürsüsünde ilan edilecektir. Ama ödüllerin büyük insanlar önünde açıklanışı İsa Mesih'in ikinci gelişinde yer alacaktır. Evet, bunu dört gözle bekliyoruz. Şimdi Petrus çok değerli bir noktaya daha değinir. 1. Petrus 1. bölüm 8. ayet. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz, yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Bu ayet bizler için çok şey ifade etmelidir. Petrus, Rab İsa'yı kişisel olarak görmüş ve onunla 3 yıl boyunca Filistin'i dolaşmıştı. Ne var ki İsa'nın ona en çok ihtiyaç duyduğu bir anda kötü bir şekilde Rabbini inkar etti. Daha sonra İsa ölüp dirildiği zaman bir sabah Celile Denizi kıyısında öğrencilerine göründü. İsa ölüp dirildiği zaman o sabah bütün gece boyunca balık tutan öğrencilere kahvaltı hazırladı ve sanıyorum ki çarmıhtaki ölümünden az önce onu inkar etmiş olan Petrus'u bekliyordu. İsa'nın Petrus'a o göl kıyısında ne söylediğini bilmeseydim ben şahsen şunları söylemesini beklerdim. Petrus, sana artık güvenemem. Beni inkar ettin. Seni bir kenara koymam gerek. Artık seni kullanamam. Ama hayır. Rab böyle söylemedi. Bunun yerine Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Bu soru daha önce kendisine sorulmuş olsaydı kesin olarak övünerek tabii ki seni seviyorum diye yanıt verecek olan Petrus'tur. Ama artık övünmüyordu. Rab sen her şeyi biliyorsun, seni sevdiğimi biliyorsun diye cevap verdi. Bunun üzerine Rab İsa ondan koyunlarını otlatmasını istedi. Pentekost günü ilk vaazı veren Petrus'tur. İşte bu aynı Petrus bizlere şöyle yazıyor. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Mesih'i bizlere yaklaştıran ve tanıtan kutsal ruhtur. Arkadaşlar, iman yaşamının sırrı budur. Biz onu sevdiğimizde dünyada değerli saydığımız her şey değerini yitirir. Eğer Mesih'i sevmiyorsanız dünyada size yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz der. Bu sizin yüreğinizde de heyecan yaratıyor olmalı. Mesih'e gerçekten aşık mısınız? Yoksa son derece anlamsız, ölü bir dine mi aitsiniz? Arkadaşlar, Mesih öylesine harikadır ki Simon Petrus onu seviyordu. Paulus onu seviyordu. Mesih'e içtenlikle hizmet eden herkes onu sever. Sevgili dinleyicilerim, bugün beni dinleyen hepinizin İsa Mesih'i sevmesini isterim. Mesih'i severseniz pek çok sorununuz çözülecektir. Çözülmeyen sorunlarınız içinde bile tatmin bulursunuz. Mesih karı koca ilişkilerinde bile size yardımcı olacaktır. Mesih'in sevgisinin yüreklerinizi birleştirdiğini görmek gerçekten güzel olur. Mesih'in sevgisi size yalnızca evinizde yardım etmekle kalmayacak, toplumunuzda da yardımcı olacaktır. Sevgi dolu olan Mesih imanlıları birbirine çeker. Eğer Mesih'i severseniz ilişkilerinizde Mesih size yardımcı olacaktır. Sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz diyor ayette. Sizin yaşam tecrübeniz bu mu? Gerçekten bu şekilde coşuyor musunuz? Sevgi dolu olan Mesih yüreğinizi sevinçle doldurur. Siz sevinçle dolu bir hayat sürüyor musunuz dostum? Seviniyor olmalısınız. İsa Mesih'e iman ettiyseniz artık kralın çocuğusunuz. Bir gün size kalacak olan yüce bir mirasınız var. Onun çocuğu olmak gerçekten harikadır. Evet, Rabbin çocuğu olmak sadece bir kavram değil. Elçi Petrus'un yazdığı gibi. 1. Petrus 1. bölüm 9. ayet. Çünkü imanımızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz diyor. Mesih İsa'ya iman eden kişi günahın yargısından kurtulur. Canın kurtuluşu aslında budur. Günahların gerektirdiği sonsuz ölümden kurtulmak. Sevgili dinleyicim, burada sözü edilen kurtuluş yeni bir şey değil. Elçi Petrus diyor ki 1. Petrus 1. bölüm 10. ayette. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. Eski antlaşmanın bütün peygamberleri bu kurtuluşla ilgili peygamberlikte bulundu. 1. Petrus 1. bölüm 11. ayette ise içlerinde olan Mesih ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar der. Eski zaman peygamberleri çoğu kez ne yazdıklarını tam olarak bilmedikleri halde iyice araştırıldığında Mesih'in elemlerinden ve Tanrı'nın lütfundan söz etmiş oldukları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bunu Yeşaya'nın 53. bölümünde olduğu kadar Davut peygamberin yazmış olduğu 22. mezmurda da görebiliriz. Bundan başka daha birçok kutsal yazıda acı çeken Mesih bize gösterilir. Petrus bu eşsiz kurtuluş olayını açıklarken işkencenin ardından gelecek yücelikten söz eder. Aslında Petrus bunu kendi kafasından çıkartmamıştır. Yeşaya 11. bölümde ve 45. mezmurda bu peygamberlik sözlerini görebilirsiniz. Bütün peygamberler Mesih'i elemlerinden ve daha sonra dünyaya kral olarak geri döndüğünde sahip olacağı egemenlik ve yücelikten söz eder. İçlerinde olan Mesih'in ruhu tanıklık ediyordu diyor. Sevgili dinleyicim, bazıları İncil'in değiştirilmiş olduğunu iddia ediyorlar. Kutsal kitabın içinde kendi doğruluğunu kanıtlayan sözler bulunur. İşte özellikle bu ayet eski antlaşma peygamberlerinin Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yazdığına işaret eder. Bu insanlar Mesih'in ruhu aracılığıyla yazmışlardı. Yazdıklarının bir kısmını kendileri de anlayamadılar. Anlayamadıkları için dikkatle araştırdılar. Eski antlaşmada Mesih'in elemlerinden söz eden pek çok yer bulunur. Bunların yanı sıra Mesih'in egemenliğinden söz eden birçok yerde vardır. Lütuf ve yücelik birleşmiş durumdadır ve peygamberlerin bunları o dönemde anlamaları zordu. Örneğin Yeşaya 52. bölümde Mesih'in elemlerinden söz eder. Ondan sonra da 11. bölümde Mesih'in krallığını kurmak için dünyaya büyük bir güç ve görkemle gelişinden söz edilir. Bu çelişki peygamberlere çok şaşırtıcı gelmiş olmalıydı. Her iki peygamberliğinde aynı anda nasıl doğru olabileceğini bulmaya çalıştılar. Peygamberler verilen peygamberlik sözlerinin yer alacağı zamanları tam tespit edememişlerdi çünkü zaman aralıklarına bakarken Mesih'in elem çekerek öleceğini ve onun görkemle hüküm süreceğini aynı zamanda yer alır şekilde gördüler. Ne yazık, nasıl ki uzaktaki dağlara bakıldığı zaman dağların arasında mesafe kaybolup dağ zirveleri birleşiyorsa, buna benzer şekilde zaman zirveleri de birleşmiş, aradaki zaman farkını bu insanlar görememişlerdi. Bizler işte bu zaman aralığında yaşıyoruz sevgili dinleyicim. Mesih'in elem çekip çarmıhta ölümü ve Mesih'in tekrar geri dönüp kuracağı egemenliği arasında bir zaman dilimi içerisindeyiz. Benim bildiğim iki tane büyük dağ var. Belli bir yerden bakıldığı zaman bu dağlardan birisi öbürünün önündedir ve 2000 metre yüksekliktedir. Ön planda duran bu dağın arkasındaki dağ ise yaklaşık 3000 metre yüksekliktedir. Buna rağmen iki dağ sanki aynı düzeydeymiş ve yan yana duruyormuş gibi görünür. Aslında bunlar hiç de bitişik değiller. Tam tersi, aralarında muazzam bir vadi bulunmaktadır. İki dağın yamacı arasında 25 kilometre, zirveleri arasında ise 50 kilometrelik bir mesafe bulunur. Perspektif açısından bu dağlara uzaktan baktığımızda ikisinin yan yana olduğunu düşünürüz. Buna benzer şekilde geleceğe bakan peygamberler de Mesih'in elem çekerek çarmıhta öldüğü Golgota tepesi ve daha sonra dünyanın sonunda Zeytinlik Dağı tepesinde yer alacak olan ikinci gelişini ve bunu izleyecek yüceliğini bir arada duran iki dağ zirvesi gibi görmüşlerdi. Herhalde bu peygamberlerin günlerinde kuşkucu ve eleştirici pek çok kişi kendileriyle bu konularda tartıştı. Büyük olasılıkla bu tam bir çelişki. Kutsal yazılarda bir bozukluk var. Nasıl olur da Mesih hem elem çekmeye hem de krallık sürmeye gelecek diye sordular. Elbette bizler ikisinin de gerçek olduğunu biliyoruz. Aradaki söz konusu vadi de 2000 yıllık bir zaman aralığına yaklaşan kilise çağıdır. Biz şimdi bu çağın içerisinde yaşıyoruz. Petrus mektubunda bu peygamberlik sözlerinin amacını açıklamaya devam edip şöyle yazdı. 1. Petrus 1. bölüm 12. ayet. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen kutsal ruhun gücüyle size müjdeyi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlardır. Elçiler de artık biz de peygamberlerin söz ettiği şeylerin aynısını vaaz ediyoruz demeye başlamışlardı. Mesih'in elçileri ile eski zaman peygamberleri arasındaki fark ise şuydu. Peygamberler Mesih'in elemleri ile yüceliği arasında bir ayrım yapamıyorlardı. Ama elçiler bu ayrımı anlamışlardı çünkü kutsal ruh bunu onlara açıkladı. Melekler de bu gerçekleri araştırmaya büyük özlem duyarlar diye yazıyor elçi Petrus. Sevgili dinleyicim, değerli imanda kardeşim, bunu düşündünüz mü? Melekler bu gerçeklerle neden ilgilensinler? Bence melekler, yani Tanrı'nın yaratmış olduğu ruhsal varlıklar, bizleri gözlüyor ve muhteşem müjdeyi neden ilan etmediğimizi merak ediyorlar. Melekler bunu kendileri yapmak istediler. Cebrail isimli meleğin Meryem'e ve Yusuf'a İsa'nın doğuşunu nasıl müjdelediğini belki de İncil'de okudunuz. Zekeriya'ya Yahya adlı bir oğlunun olacağını, Yahya'nın Mesih'in yolunu hazırlayacağında yine Cebrail melek müjdelemişti. Eminim ki şu anda ben bu radyo yayınını yaparken Cebrail gelip hadi İsa'nın kurtuluş müjdesini daha çok, daha hızlı duyur demek ister. Ama Tanrı buna izin vermez. Çünkü Tanrı kendi sözünü yaymak için sizin ve benim gibi insanları kullanmak ister. Biz meleklerin hizmet çağında değil, kutsal ruhun hizmet çağında yaşıyoruz. Tanrı'nın çocukları olarak kutsal ruh içimizde yaşamaktadır. Tanrı sözünde yazılı olduğu gibi, Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun sayılmaz. Romalılar 8. bölüm 9. ayet böyle der. Eğer siz Mesih'e aitseniz Tanrı'nın ruhu içinizdedir. Bir meleğin yapabileceği bir şeyi Tanrı'nın ruhunun yapamayacağını düşünmemelisiniz. Gerçekten de biz kutsal ruhun hizmet çağında yaşıyoruz. Bu çağ lütuf çağıdır. Bu çağda Tanrı'nın ruhu Mesih'in olan şeyleri alıp bize açıklamaktadır. Bu noktada şu soruyu sormak isterim. Peki biz bu gerçeklerin ışığında ne yapmalıyız? Bunu düşünmemiz gerekir. 1. Petrus 1. bölüm 13. ayette şöyle okuyoruz. Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın. Ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Elçi Petrus bu nedenle aklınızın anlayış yeteneğini hazır bulundurun diyor. Bu nedenle zihinlerinizi de eyleme hazırlayın. Burada eyleme hazırlanmak sözcükleri doğuda giyilen elbiseler için kullanılan bir terimdir. Doğu ülkelerinde insanlar uzun giysiler giyerlerdi. Elbiselerin etekleri de uzun olurdu dolayısıyla ve rahatça hareket etmeye engel teşkil ederdi. Biraz hızlı yürümek ya da koşmak istediklerinde ya da yürümelerine bir engel çıktığı durumlarda uzun giysilerinin eteklerini yukarıya çekip bellerine bağlarlardı. Mısır'dan çıkış 12. bölüm 11. ayette bunu görüyoruz. İşte eyleme hazırlanma sözcükleri bu toparlanma teriminden türemiştir. Petrus burada inanların düşüncelerini eyleme hazırlamalarını yani akıllarının anlayış yeteneğini sıkı tutmalarını ister. Eski Grekçe'de bu fikrinizin belini kuşatarak şeklinde yazılır. Sonra ayık olun der. Mesih imanlısının kötü durumlarda ne uyuşturucuya ne de alkole ihtiyacı vardır. Tanrı'nın sözü sizi ayık tutmalıdır. Ama ayık olmanın anlamı bundan daha geniştir. Tanrı sözünü çalışırken ciddi bir tutum içerisinde olmanız zihninizin açık ve ayık olması gerektiği anlamına gelir bu. Çünkü uyanık bir ruh dengeli ve dayanıklı bir ruhtur. Umudunuzu bağlayın diyor. Evet iyi bir öneri ama neye bağlayacağız umudumuzu? Tanrı'nın lütfuna. Onun lütfuna bağlamalıyız. Bu mektup baştan sona umutla doludur. Tanrı'nın çocuğu neden bu denenmelerden geçmeyi istemelidir. Çünkü bir umudumuz var. Bu umut İsa Mesih'in ölümden dirilişi temeline dayanır. Evet tüm umudunuzu Mesih'in açıklandığında size gelecek lütfa bağlayın. İsa Mesih'in açıklaması terimi genellikle onun yeryüzünde yücelikle açıklanacağı ikinci gelişi olarak kabul görür. Öte yandan bu terim Mesih'in kendi kutsalları için yeryüzüne gelip kilisesini alacağı zamanda olabilir. Rab İsa kilise topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman bize çok miktarda lütuf verecektir. Bu lütufla her imanlıyı kendisiyle birlikte alacaktır. Her imanlının işlerinin Mesih'in yargı tahtı önünde yargılanması gerekecektir. O zaman geldiğinde biz de bazı şeyleri kaybedeceğiz ya da ödüller alacağız. Elbette bu da Tanrı'nın lütfuyla olacaktır. Değerli kardeşim bir gün hayatımız ve işlerimiz konusunda yargılanacağımız düşüncesi bu dünyanın denemelerine katlanmamız için başka bir teşvik kaynağını oluşturur. Bu yüzden yeryüzünde nasıl yaşadığımız büyük önem taşımaktadır. Biz imanlıların yalnızca Tanrı'nın sözü aracılığıyla değişmiş yaşamlar sürmesi gerekir. Tanrı'nın bizi bu sınavlar ve denenmelerden geçirme amaçlarından biri bize kendi tasarılarına göre şekil vermektir. Biz bütün sıkıntılarımızda Tanrı'ya boyun eğmeliyiz. Petrus da bu mektubunda bunu vurgulamaktadır. 1. Petrus 1. bölüm 14. ayette söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın der. Bu ayetlerde buyruğa uyan ya da söz dinleyen yani itaatkar kavramlarını dile getiren bir düşünceden söz edilir. Buyruğa uyan çocuklar eski yaşamlarında kendilerine görülen günahlara bir daha düşmemelidir. Bundan böyle Mesih inanları olarak kendilerini ismini taşıdıkları kişinin yaşam biçimine uygun yaşamak için disiplin etmelidirler. Eğer bu dünyanın tanrısız gidişatına uyacak olursa o zaman kendilerindeki göksel özellikleri de inkar etmiş olacaklarını hatırlamalıdırlar. Hatırlarsanız Yakup da kutsal ruhtan aldığı esinle yazdığı mektubunda yalnız sözü işitmekle kalmayın, bu sözün uygulayıcıları olun demiştir. Tanrı sözü yalnızca umut vermekte kalmaz. Bizi aynı zamanda söz dinlememiz için de yönlendirir. Tanrı'nın sözü dinlenmeli, onun öğretişine boyun eğilmelidir. Bir Mesih inanlısı hastalanıp yatağa düştüğü zaman arkadaşları ona şu şiiri göndermişler. Sessizliği özlemiştim, bu yüzden beni kenara çekti. Onunla dertleşeceğim gölgelere getirdi. Güçlü ve sağlamken koşturup durduğum o karmaşa ve telaştan uzağa çekti. Önce isyan etsem de baktım ki sessizliği özlemişim. Son derece yumuşak huylulukla çarmıhımı taşıdı. Ruhsal şeyleri kulağıma tatlılıkla fısıldadı. Bedenim hastaydı ama ruhum kanatlandı. Yorulup telaşlanırken hiç hayal bile edemeyeceğim zirvelere sakin sakin çekti beni. Çünkü beni çok sevdi. Sessizliği nasıl özlemişim. Yatağım artık hapis değildi. Bereket dolu güzel bir vadiye dönüşüverdi. İsa'da zenginleşmek için saklanacak bir yere çekti beni. Sessizliği meğer ne kadar özlemişim. Sevgili dinleyicim, Rab seni bir kenara çekti mi? Tanrı sözünde zaman geçirmen için seni ayırdı mı? Tanrı sözü imanların yaşamı için ne kadar önemlidir? Elçi Petrus devam edip şöyle diyor. Bilgisiz olduğunuz geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın. Artık kutsal ruh aracılığıyla aydınlatıldıklarına göre bilgisiz ya da cahillik dönemlerinde yapmış oldukları şeyleri şimdi bir tarafa koymaları gerekmektedir. Demek ki davranışlarımızı daha önceki bilgisizliğimize göre ayarlamamalıyız. Geçmiş zamanki tutkular Tanrı'yı tanımadan işlenmiş olan günahlara değinmektedir. O günahlara sırt çevirip iç varlığımızın değişmiş olduğunu ortaya koyacak şekilde yaşamamız gerekir. Kalbimiz ve yüzümüz farklı olmamalıdır. Yüreğimizde kötü şeyler düşünürken yüzümüzde gülümseyen bir ifade olmamalıdır. Doğal olmalıyız, Tanrı'ya boyun eğmeliyiz. Öyle ki bizleri gerçekten değiştirsin. 1. Petrus 1. bölüm 15. ayette sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun der. Değerli kardeşim, kutsallık oldukça yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar genelde kutsallığın dindar bir tavır takınmak, günlük yaşantımızda neredeyse anormal davranmak olduğunu düşünüyorlar. Yani kutsallığın yüzeysel bir şey olduğu düşünülür. Değerli dinleyicim, Rab kişiliğinizin bütünlük içinde olmasını ister. Yaşamdan zevk almanızı ve eğlenmenizi de ister ama böyle yaşarken günahtan kaçınmanızı buyurur. Yaşamlarımız bu Tanrı tanımaz dünyanın heves ve modalarını taklit edeceğine, bizi çağıran Tanrı'nın kutsal karakterini ortaya koymalıdır. Size verdiği yaşamı dolu dolu yaşayarak Tanrı zevk almanızı ister. Bedensel yaşamlarımız için sağlık ne demekse ruhsal yaşamlarımız için kutsallık da odur. Bir insanı bedensel olarak iyi, gürbüz ve sağlıklı görmek hoşumuza gider. Kutsallık da ruhsal olarak sağlıklı olmak demektir. 1. Petrus 1. bölüm 16. ayette nitekim şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Böyle bir sözle karşılaşınca içimizden sormak geliyor. Bizim kutsallığımız Tanrı'nın kutsallığı gibi olabilir mi? Yani biz tam Tanrı kadar kutsal olabilir miyiz? Hayır. Tanrımız tamamen yetkindir ve biz bu dünyadayken asla onun düzeyindeki kutsallığa erişemeyeceğiz. Evet, kendilerini o düzeye erişmiş sanan birkaç kişiyle tanıştım. Ancak kendi kutsallıkları konusunda böyle düşünen yalnızca kendileri vardı. Başkaları onlar için aynı şeyi söylemiyordu. O halde Tanrı'nın kutsal olduğu gibi kutsal olmak ne demektir? Dostum, Tanrımızın eksiksiz, harika bir kişiliği var. Bizler insan olduğumuz için ancak büyüyerek olgunluğa erişebiliyoruz. Küçük, güzel bir bebeğin ağzında emzik olması gayet doğaldır. Ancak 17 yıl sonra da hala ağzında bir emzikle geziyorsa büyük bir sorun var demektir. Biz imanlar da ruhsal olarak aynı şekilde büyümeli ve olgunlaşmalıyız. Bu gelişmeyi yaratan nedir? Tanrı'nın sözü.